nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhabalar.
Günaydın Ömer,
günaydın
Ömer. Günaydın Robi, günaydın kainat.
Evet, nereye gidiyoruz bakalım?
Vallahi işte 6-7 Eylül bugün, dünden beri onu konuşuyoruz zaten. Bugün de devam edeceğiniz değil mi?
Evet, evet.
Evet. Hatta Mihail Vasilyadis'le devam edeceksiniz.
Vasilyadis'le devam edeceksiniz. Bu şimdi eskiden buna olaylar denirdi. 6-7 Eylül 1955 olayları denirdi. Ama giderek olup bitenleri hakikaten tarif eden pogrom kelimesi kullanılmaya başlandı birkaç senedir. Doğrusu da bu zaten. Pogrom Rusça bir kelime. 19. ve 20. yüzyıl özellikle Yahudilere karşı onları hedef alan saldırılar. Yani bunlar çoğu zaman kanlı saldırılar tabii. Onları anlatan bir Rusça kelime. Türkçe'de de var. Bütün dünya dillerine geçmiş vaziyette. Artık 6-7 Eylül 1955 pogromu deniyor. Çünkü özellikle İstanbul'un Rum nüfusunu hedef alıyor. Ama sadece yanlış bilinen bir, eksik bilinen daha doğrusu bir ayağı var. O da sadece Rumları değil, Ermenileri, Yahudileri, bütün gayrimüslimleri, hatta birkaç tane de Müslüman Türk'ü hedef alan bir felaket.
Hainleri mi tırnak içerisinde?
Yok, karıştırıyorlar.
Öyle galiba. Mi? Yanlışlıkla yani.
Yanlışlıkla.
Karıştırıyorlar. Ne olacak tabii. Ondan sonra isim benzerliği şu bu falan. Bir de
ben acaba ne bileyim komşusunu korumaya çalışan birisi falan.
Olabilir. Mı? Olabilir. Vardır. Yani çünkü yani rakamlar öyle böyle değil. Yani iki gün boyunca 4214 ev tahrip ediliyor. Binden fazla iş yeri, özellikle Beyoğlu'nda, Pera'da biliyorsunuz, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, ikisi de adalarda galiba, 26 okul, tabii ki kabristanlar, yani gayrimüslim mezarlıkları, 12 yurttaş, gayrimüslim yurttaş öldürülüyor. 300'den fazlası yaralanıyor ve 400'den fazla gayrimüslim kadın ifade ediliyor.
Tecavüze
uğruyor. Korkunç bir bilanço var bu konuda. Şimdi en temel kitap tabii merak edenler için bu Doktor Dilek Güven'in kitabıdır. İletişim Yayınlarından çok oldu çıkalı. Yani 15 sene falan oldu.
Evet, onunla ilgili de biz 2005'te benle de etraflıca mülakatlar yapıp bu 50. yıl döneminde programı konuşmuş bir belgesel yapmıştık.
Evet, 6-7 Eylül 2005'te 50. yılında bir Karşı Sanat adlı galeride, Beyoğlu'nda, Saint Antoine'ın karşısında bir sergi olmuştu, hatırlatalım. Açık Radyo da tabii işin içindeydi. Bu Tarih Vakfı ile beraber tertip etmiştik ve basılmıştı sergi, hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
Bu MHP'li bir güruh tarafından yumurta falan atmışlardı ama bir olay çıkmamıştı yumurtadan başka. Yani fotoğraflara yumurta atmışlardı. Yani biraz terör estirip gitmişlerdi. Polis hiçbir şey yapmamıştı. 2005 daha o zaman cicimli yıllardı tabii. Avrupa Birliği işleri falan filan vardı. Dolayısıyla bir çok bir pogrom daha olmadı yani öyle diyelim. Ama ondan sonra 2005'ten bu yana düzenli olarak her yıl bir anma töreni bir şekilde yapılıyor. Anladığım kadarıyla bu yılda Büyükada'da bir şey yapılıyor. Dün ve bugün ve tabii işte Açık Radyo her zaman olduğu gibi meseleyi gündemde en azından yılda bir gündeme getirmeye çalışıyoruz.
Evet, Dünya Mirası Adalar evet. Dünya Mirası Adalar programında da Lucky Vingas'la Herkül Milas'la konuştular.
Herkül'le mi yoksa Akilas Milas'la mı?
Herkül Milas'la diye.
Herkül Milas'la. Ha, okey, tamam. Onlar kardeş çocuğudur. Akilas Milas da bu mimar ve adaların tarihini çok iyi bilen bir şahsiyettir. Her ikisi de Yunanistan'da oturuyor artık. Şimdi yeni bir kitap çıkmış. Uğur Üçüncü ve Hikmet Öksüz'ün 6-7 Eylül 1955 olayları diyor gene. Pogrom kelimesi kullanılmıyor. Okumadım kitabı ama şöyle bir yani ön bilgi böyle biraz karıştırdım. Bu meseleyle ilgili en kavi, en sağlam, en güçlü diyelim, yani güçlü derken doğru anlamında söylemiyorum. Tez bu olayların, bu pogromun Kıbrıs bağlantılı olduğu vurgusudur. Bu tez çok yaygındır. Yani çünkü o arada Kıbrıs'ta kıyamet kopuyor ve yani Rum ve Türk toplumları arasında bir husumet artık artan şekilde, yani gözle görülür şekilde yansıyor hem Yunanistan'a hem Türkiye'ye. Orada da saldırılar var azınlığa karşı, yani Kıbrıslı Türk azınlığa karşı, şu bu. Ve bunun Türkiye'deki yansıması olarak adlandırılır. Yani bir nevi madem öyle işte böyle tavrı. Ama bu yani ne kadar doğru ondan emin değilim. Bu kitap da onu söylüyor. Yani Kıbrıs meselesinden dolayı çıktı bu diyor. Pogrom geleneği çökmekte olan Osmanlı'da öyle istisnai bir gelenek değil ki. Yani neler neler var. Yani pogromun alası var yani 1894-96 Ermeni pogromları var. 1909 Ermeni pogromu var Adana. Yani var oğlu var ve yani öyle 12 kişi falan ölmüyor yani. On binlerce insan ölüyor, öldürülüyor o zaman. Ve tamamen belli bir grubu, belli bir unsuru hedef alan saldırılar bunlar. Az buz değil yani. Dolayısıyla bu sadece Kıbrıs'la açıklanabilecek bir şey değil. Yani Kıbrıs sorunu tamam anladık. İyi de yani bu oradaki tepkinin böylesine şiddet ve vahşi mi olması gerekiyor diye sorarlar adama yani ve kadına. Dolayısıyla bir dolu da kadın var işin içinde, ilginç. Ve zamanın İstanbul istihbarat neydi bir tüm amiral galiba.
Sabri 25 oğlu.
Sabri yok yok. Ha o tabii Sabri 25 oğlu. Ne güzel oldu bak, bu özel harp organizasyonuydu ve çok da başarıya ulaştı demişti.
Evet, 1991'de yani hem de Fatih Güllapoğlu'na gazeteci 36
yıl. Açık açık göğsünü gere gere söylemişti.
Muhteşem adam. Bir örgütlenmeydi, amacına da ulaştı diyor. Özel harp işidir diyor, evet.
Ama bir de vicdanlı bir subay daha var tabii. Dilek Güven'in çalışması onun... arşivine, onun tuttuğu notlara dayanıyor zaten. Neydi adamcağızın adı? Gelir şimdi. Özdeş bir araştır bakalım. Bakayım. Amiral neydi?
Fahri Çöker miydi?
Neydi? Evet, Fahri Çöker. Fahri Çoker'in, o da asker ama o tabii çok rahatsız bütün bu olup bitenlerden ve yani not tutuyor o. Ve en temel arşivde o, temel bilgide o. Ve Fahri Çoker sayesinde üstelik yani devlet yani asker adam kendisi.
Evet, zamanında. Senin sözünü ettiğin sergi de zaten onun arşivine dayanarak
yapıldı. Tabii karşı sanat, evet onun fotoğrafları, yani o fotoğraflardı.
Belgeleri.
Ha, başka fotoğraflar da var, onlar da yayınlandı. Yeri gelmişken hatırlatalım. Ekümenik Patrikhane'nin resmi fotoğrafçısının, yanlış hatırlamıyorsam, çektiği fotoğraflar var bütün bu tahribatla ilgili. O da yakın zamanda yayınlandı, 2 yıl önce galiba.
Evet, İstos yayınlarından yayınlanan Dimitrios Kalumenos'un objektifinden 6-7 Eylül 1955.
Evet, o çok kapsamlı o da. Ama tabii o yakın zamana kadar gizli kalmıştı. Şimdi meydana çıktı. Yani hiçbir melanet gizli kalmıyor, öyle diyelim. Hiçbir şey unutulmuyor. Bu da iyi bir şey tabii. Bazıları unutalım, ileriye bakalım, şarkı söyleyelim falan diyor. Öyleleri var. Ama öyle olmuyor. Yani dün bilinmeden yarın inşa edilmiyor maalesef. Zaten bütün bugün şu sıralar Türkiye ile Yunanistan arasında olup bitenler de bütün bunlarla alakalı. Çünkü bunlar konuşulmuyor. Yani bunları toplum konuşuyor ve toplumun bir bölümü konuşuyor. Bir bölümü de ya tamamen bir haber ya da olmadı canım, böyle bir şey nereden çıktı falan diyor. O günün yani 1955, 7-8 Eylül 1955 gazetelerine baktığında aynı böyle Roboski falan gibi büyük bir benzerlik ve devamlılık var medya ve habercilikte. Tüler ürpertici. İşte Türkiye'nin prestijine halel geldi. Neden böyle şeyler oluyor ki falan gibi, suya sabuna dokunmayan, tamamen devleti koruyan, kollayan bir habercilik var. Üstelik tesadüf o ki tam o günlerde, yani o hafta veya World Council of Churches denilen uluslararası çok önemli bir kurum var, yani Dünya Kiliseler Birliği'nin yıllık toplantısı İstanbul'da cereyan ediyor. Ve bütün bu olayları, olan bitenleri, pogromu o katılımcılar bizzat gözleriyle görüyorlar. Yani rezaletin boyutuna bakar mısın? Ve dolayısıyla yani bütün dünyanın hızla haberi oluyor. Bunun bir bedeli karşılığı oluyor mu? Olmuyor tabii. Hükümet, o zaman Demokrat Parti hükümeti biliyorsunuz. Hatta Celal Bayar Pera'ya iner. Yani caddeye iner, Cadde-i Kebir'e iner. Ya yapın dedik ama bu kadar da yapın demedik diye bir öyle bir ifade ona atfolunur.
Ama tabii, evet. Yani burada çok önemli iki şey var. Demin söylediğin gibi yani bu mesela basında yine Stelio Berberakis ufak bir not yazmış. Yani A Haber TV kanalında tarihte bugün yayınında sadece işte evine bomba atıldığı haberleri üzerine Atatürk'ün İstanbul'da ve İzmir'de gösteriler düzenlendi diyerek bitirmiş. Dünkü yani 6 Eylül 2022 günü haberini. Evet. Çok bu üzerine gidilmemesinin tipik bir örneği bu medyada. Bir de mesela şeyi hatırladım, 2014'te yayınlanan Serhal Teber'in programcı arkadaşımız ve değerli aydın psikiyatr, tutunamayanların politik psikolojisinin
evet.
Alt başlığında.
Rahmetli oldu değil mi?
Evet.
Evet. Hemen, 2004'te öldü.
2014. İşte şey oldu.
Kitabı çıktı, evet.
Kitabı çıktı. Tutunamayanların politik psikolojisinde diyor ki yüzleşilmemiş bir geçmiş, evet, ruhumuz ve kimliğimizde bir apse gibidir. Yüzleşmek bir bistüri gibi acıtır, rahatımızı kaçırır ama iyileşmenin başka bir yolu da yoktur.
Tabii. Aynen öyle. Ama ve bunu ta yüzyıldan alacaksın tabii. Şimdi bu madem yeri gelmişken bu Atatürk'ün evine bomba hikayesi biliyorsunuz onu yapanın da bir MİT ajanı olduğu zaman sonra ortaya çıkmıştı.
O da ses bombasıydı galiba değil mi?
Evet tabii canım bir hasar falan da yok. Yok. O adamı sonra vali yaptılar biliyorsunuz.
Ama manşetler bomba atıldı diye.
Tabii ondan sonra ve o haberi veren de meşhur kimsenin yerlere göklere koyamadığı o da rahmetli oldu Gökçe Sipahioğlu'ydu.
Evet yani. Gökçe Sipahioğlu'nun ilk gençken ya. Yaptığı iş evet.
Ya. Bir de tabii bu İstanbul boyutu sadece İstanbul'a mahsus da değil biliyorsunuz İzmir'de de hadiseler oluyor. Bu Kültür Park'taki işte fuar alanında tam o sırada fuar var ve oradaki Yunanistan pavyonu yerle bir ediliyor. Orada da saldırılar var. Yani İzmir zaten 1922'den bu yana yaralı bir yer. Şimdi Cuma'dan itibaren onlar da mehterle hatırlanacak ve kutlanacak biliyorsunuz. Nasıl denize döktük şiarıyla. Zaten Samsun'da Cumhurbaşkanı sinyali verdi ve artık neredeyse her gün tekrar ediyor biliyorsunuz Yunanistan meselesini. Bütün yani bugün olanlar, bugün söylenenler, terennüm edilenler, savrulan tehditlerin bütün bu hatırlanmamış, unutulmak istenen, unutulmuş olan geçmişle birebir alakası olduğunu katiyen gözden kaçırmamak lazım tabii. Bu hayaletler dönüp geliyor. Denize döktük. Şimdi 13'ünde mesela gelecek Salı günü İzmir yangını konuşulacak. İzmir yangını ile ilgili tarihçilerin söyledikleri resmi narratife söyleme oranı çok farklı. Şimdi 13'ünde artık Yunan askeri yok İzmir'de. Hepsi Türkiye'deki tabirle denize dökülmüş vaziyette. Daha doğrusu Japon, İngiliz, Fransız savaş gemileri tarafından götürülmüş vaziyette karşı tarafa. Dolayısıyla kim yaktı şehri?
Yani evet, tartışılıyor.
Tabii yani 3 aşağı 5 yukarı şehri yakan belli. Tabii sorun şu ki Yunan ordusu yenildikten sonra çekilirken o Kütahyalardan, Gördeslerden falan oraları yakıyor. O doğru, o vaki. O doğru ama İzmir çok farklı tabii. İzmir'de yakan Yunan ordusu değil diyor tarihçiler. Şimdi bütün bunlar konuşulacak gene ama hep aynı mağduriyet, aynı işte zafer yaklaşımıyla konuşulacak. Hiçbir zaman gerçekte ne oldu? Üstelik çok eski de değil yani. İşte 100 yıl. Bir dolu bilgi belge var. Onlara rağmen tamamen kahramanlık efsanesi olarak dile getirilecek ve kutlanacak ve bunun tabii bugünle de alakası var. Demin söylediğimi tekrar ediyorum. Zaten Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir kere denize döktük bir daha dökeriz dedi. Yani bir daha dökeriz dedi. Ya canınızı okuruz dedi. Adaların işte 16 ada şimdi 16'ymış karar verdiler. 16 ada işgal edilmiş. Ne zaman işgal edildi, nasıl, kim oturuyor, nerede payı hiçbir şey belli değil. Öyle salla salla vur duvara. Şimdi bu bütün bu hengamede Türkiye'de iktidara aday olan, namzet olan muhalefetin ne dediğine bakmak lazım tabii Ömer. Yani ve burada muhalefet reisten reisçi tabiri caizse yani kraldan kralcı. Ve bu ada meselesini, mavi vatan zırvasını falan o uyduran aslında muhalefet. Yani rejim değil, iktidar değil. Dolayısıyla yani muhalefetten beklenti içerisinde olanların bir de işin bu boyutunu, sadece Yunanistan'la ilgili de değil. Yani Rojava ile ilgili, Suriye ile, Irak'la ilgili bütün Türkiye'nin dış sorunları diyelim adına ve harekatları muhalefet tarafından, yani yerli ve milli muhalefet tarafından sonuna kadar destekleniyor. Ve bu adaların işgali meselesi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başının altından çıktı. İlk defa bunu dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Beğen beğenme öyleydi. Yani şimdi gene bazı Cumhuriyet Halk Partili dinleyiciler aman efendim siz de falan diyecekler ama maalesef gerçekler bu. Ve hatta ve o kadar tuhaf bir iddiaydı ki bu 4-5 sene önce, belki daha fazla, AKP o zaman tepki vermek zorunda kaldı ve o işgal edildiği söylenen adaların tek tek ne olduğunu yayınladılar kendi basınlarında. Muazzam kafa karışıklıkları var. Mesela bir ada var, Marati diye bir ada var, Patmos'a yakın. Tamamen batıda, Patmos'un batısında, yani denizin ortasında, yani bir Türk adası, taşı, neyse kayası olması mümkün değil. O Marati denilen adacığın aslında Kaş'ta olduğu, ya oradaki onun adı da Marati olduğunu ortaya çıkarmıştı AKP basını mesela. Öylesine sallamış yani Cumhuriyet Halk Partisi. Partisinin bu işlerle, o adalardan sorumlu yetkilisi, öyle diyelim. Yani el birliğiyle ve Samsun'da söylenenler ve işte Bosna'da, biliyorsunuz, o yani Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da dolaşıyor. Orada her seferinde bütün bunları dile getiriyor. Muhalefetin de buna söyleyecek hiçbir sözü yok. Tam aksine Kemal Kılıçdaroğlu, ya biz size dememiş miydik, zamanında vermeyecektiniz, şimdi almaya kalkıyorsunuz değil mi diye, hakikaten tüyler ürpertici, savaşçı, hiçbir zaman masaya oturalım konuşalım bunları demeyen, bundan imtina eden, bütün etrafındaki o diplomat başkan yardımcılarına rağmen demeyen bir muhalefet var yani. İşin çok acıklı taraflarından biri de bu yani, unutmayalım.
Evet. Bu arada siz bahsetmişken ben de hızlıca bir baktım. Biyanet'te geçen yıl Rofi Herman'ın bu İstanbul Express gazetesi...
Rafi Herman, ah zavallı. Herman. O vefat etti, biliyor musunuz? Çok öyle değerli mi? Bir gazeteciydi ya. Yeri gelmişken bir rahmet okuyalım yani. Evet, vallahi.
2002 evet. Yılında İstanbul Express gazetesi yazı işleri müdürü Gökçin Sipahioğlu ile röportaj yapmış. İnanılmaz sıkıştırmış köşeye. Geçen yıl tekrar Biyanet yayınlamış onu. Onu hatırlatmış olayım. Yani o manşeti atan, atamızın evini bombaladılar, manşetini atan gazeteci. Evet, Gökçin Sipahi.
Gazeteyken yüz binlerce yeni baskısı akşam üzeri o kışkırtmıştı esas olarak Yeni İstanbul.
İşte Sabri.
İnanılmaz kemküm bir röportaj.
Evet, şimdi konuğumuz da olacağı için bugün tek konuyla böyle bitirelim istersen.
Öyle zaten yani, bunun dışında kalmıyor. Savaş haberleri, Libya, bilmem ne falan.
Evet, evet,
haftaya konuşuruz inşallah.
Haftaya konuşuruz, evet. Biz de şunu seçtik senin için. Şimdi çok ilginç bir şey var. Marikanino malum. Bundan 100 yıl önce doğmuş en önemli rebetik şarkıcılarından biri. Asıl adı Evangelia Atamyan, çünkü evet, hem Rum hem
Ermeni.
Ve nerede doğduğunu biliyor musun?
Söyle bakayım, bilmiyorum.
1922'de Evangelistria gemisinde, annesi, iki kardeşi,
kaçmaya çalışırken
kardeşiyle, evet, kaçıyorlar. Barkev Atamyan kardeşi de İzmir'den Pire'ye kaçıyorlar. Ve öyle de bir şey oluyor ki annesinin erken doğum yapıyor telaştan annesi ve yaşamayacak diye düşündükleri için geminin ambarına götürüyorlar çocuğu ve annesini. Fakat kurtuluyor ve o zaman da Evangelistria gemisinin kaptanı vaftiz ediyor ve Evangelia adı veriyor. Yani evet, müjde. Evet. Tanrı'nın müjdesi diye.
Evet, evet.
Ondan sonra da dünyanın en büyük Amerikanlısı oluyor işte şey, Rebetika şarkıcısı 100. yıl dönümü. Yani 1922'de oluyor. Tam tarihini bilmiyoruz ama tabii. Yani gelecek hafta 100.
Yani işte Eylül sonrası yani. İşte Eylül 9 Eylül'den sonra yani. Evet. Doğru olmuş demek ki kalacağız. Evet, evet yani, bu vesileyle tabii bütün bu gayrimüslim vatandaşlarımızın bir analım yani ve yani ruhları barış içerisinde olsun her şeye rağmen temennisinde bulunalım.
Evet, baharı görmeden yaz geldi geçti amanesini dinliyoruz. Evet. Chico Jimmy'nin yerinde yapılan amatör kayıtlardan ama müthiş bir şarkıcı şarkı. Çok teşekkür ederiz Cengiz.
Çok merhaba, sağ olun.
Görüşmek üzere.
Günler.